Ayrım 24.
Bir yaprağı parmakları arasında ezdi. Tatlı ve keskin bir raya yükseldi. Bunu bulabilmem büyük bir şans. Çünkü bu batı insanlarının orta dünyaya getirdiği bir bitki. İsmini Atelas koymuşlar. Artık çok nadir, sadece onların eskiden yaşadıkları veya konakladıkları yerlerin yakınında bulunuyor. Ve yabanlıkta gezinenlerin bir kısmından başka kuzeyde kimse bunu tanımıyor. Çok büyük bir tesiri vardır. Ama böyle bir yara karşısında şifa gücü hafif kalabilir. Yaprakları kaynayan suyun içine atıp Frodo'nun omzunu yıkadı. Buharın rayiası ferahlık veriyordu. Yaralanmamış olanlar içlerinin yatışıp akıllarının berraklaştığını hissettiler. Otun yara üzerinde de bir gücü vardı. Çünkü Frodo yan tarafındaki acının ve donmuşluk duygusunun azaldığını hissetti. Fakat kolu tekrar canlanmadı. Elini ne kaldırabiliyor ne de kullanabiliyordu. Acı acı aptallığına yanıyor ve iradesi bu kadar zayıf olduğu için kendi kendine kızıyordu. Çünkü şimdi anlıyordu ki yüzüğü takmakla kendi arzusunu değil düşmanlarının emrine uymuştu. Hayatı boyunca sakat kalıp kalmayacağını ve yolculuklarına nasıl devam edeceklerini düşünmekteydi. Kendini ayağa kalkamayacak kadar zayıf hissediyordu. Diğerleri de aynı soruyu tartışmaktaydılar. Fırtına tepesinden bir an önce ayrılmaya karar vermeleri uzun sürmedi. ''Şimdi düşünüyorum da'' dedi yol gezer. ''Düşman birkaç gündür burayı gözlüyordu herhalde. Gandalf buraya gelmişse bile uzaklaşmak zorunda kalmış olmalı. O yüzden de geri gelmeyecektir. Her halükarda dün akşamki saldırıdan sonra hava kararınca burada büyük bir tehlike içinde oluruz. Hem nereye gidersek gidelim buradakinden daha büyük bir tehlikeyle karşılaşacak değiliz ya.'' Güneş iyice doğar doğmaz alelacele bir şeyler atıştırıp toparlandılar. Frodo'nun yürümesi imkansızdı. O yüzden yükün büyük bir bölümünü dördü aralarında paylaşarak Frodo'yu Midilli'nin üzerine yerleştirdiler. Son birkaç günde hayvancağız mükemmel bir biçimde kendine gelmişti. Şimdiden eskisinden daha şişman ve güçlü görünüyor, yeni sahiplerine özellikle de Sam'e karşı sevgisini göstermeye başlıyordu. Vahşi doğada yapılan bir yolculuğun hayvana bu kadar iyi geldiğine bakılırsa, Bill Eyrelti ona gerçekten çok kötü davranmış olmalıydı. Güney yönüne doğru yola çıktılar. Bu, yolu geçmek anlamına geliyordu ama daha ağaçlıklı araziye de en kestirme rotaydı. Hem yakıta ihtiyaçları vardı. Çünkü ateşin hepsi için bir korunma sağlayacağı bir yana, yol gezer Frodo'nun özellikle de geceleri sıcak tutulması gerektiğini söylüyordu. Ayrıca Fırtına Tepesi'nin gerisinde, doğuda, yol yön değiştirerek kuzeye doğru geniş bir kavis çiziyordu. Ve yol gezer araziden gidip bu büyük kavisi de atlayarak yolculuklarını kısaltmak niyetindeydi. Yavaş yavaş ve dikkatle dağın güney-batı yamaçlarını dönüp kısa sürede yolun kenarına geldiler. Ortalıkta süvarilerden eser yoktu. Fakat tam yolu aceleyle geçiyorlardı ki uzaktan gelen iki çığlık sesi duydular. Biri haykıran, öbürü de cevap veren iki soğuk ses. Titreyerek fırladılar ve ilerideki sık çalılara doğru koştular. Önlerindeki arazi güneye doğru alçalıyordu. Ama vahşi ve yolu izi olmayan bir araziydi. Sık çalılıklar ve bodur ağaç öbekleri arasında geniş çıplak alanlar uzanmaktaydı. Otlar seyrek, kaba ve bozdu. Çalılıklardaki yapraklar da solmuş, dökülüyordu. Neşesiz bir toprak parçasıydı ve onların yolculukları da yavaş ve kasvetli geçiyordu. Zahmetle ilerliyor, çok az konuşuyorlardı. Diğerlerinin başları önlerinde ve yüklerinin ağırlığıyla belleri bükülmüş halde yanında yürüdüklerini gördükçe Frodo'nun içi ezilmekteydi. Yol gezer bile yorgun ve sıkkın görünüyordu. Birinci günün yürüyüşü henüz bitmeden Frodo'nun acısı yeniden artmaya başladı. Fakat uzun süre bundan söz etmedi. Dört gün geçti. Ne arazi ne manzara değişti. Sadece arkalarında Fırtına Tepesi yavaş yavaş batıyor, önlerinde uzaktaki dağlar biraz daha yaklaşarak büyüyorlardı. Yine de o uzaktaki çığlığı duyduklarından beri düşmanın onların kaçışlarını fark ettiği ve onları izlediğine dair ne bir şey duymuşlar ne de bir şey görmüşlerdi. Karanlık saatlerden korkuyor, her an bulutla perçelenmiş, ayın kasvetle aydınlattığı gri gecede yavaş yavaş yaklaşan siyah şekiller görme beklentisi içinde geceleri ikişer ikişer nöbet tutuyorlardı. Fakat hiçbir şey görmediler. Buruşmuş yaprakların ve otların iç çekişinden başka ses duymadılar. Bir kez bile etrafta, çukurluktaki saldırıdan önce üzerlerine çöken melanet hissini algılamadılar. Süvarilerin daha şimdiden izlerini kaybetmiş olduklarını ummak fazla iyimserlik olurdu herhalde. Belki de dar bir yerde pusuya yatmış bekliyorlardı. Beşinci günün sonunda arazi inmiş oldukları geniş alçak vadiden yavaş yavaş tekrar yükselmeye başladı. Yol gezer güzergahlarını yeniden kuzey doğuya doğru çevirdi ve altıncı günde yavaş yavaş yükselen bir yamacın tepesine varıp ileride uzakta ormanlık tepelerden oluşan bir küme gördüler. Ta altlarında yolun tepelerin eteklerinden dolandığını görebiliyorlardı. Sağlarındaysa gri bir nehir sönük güneşin ışığında solgun solgun pırıldamaktaydı. Uzakta pusun yarı yarıya örttüğü taşlık bir vadi içinde bir nehir daha çarptı gözlerine. Korkarım burada bir süre için yola geri dönmemiz gerekecek dedi yol gezer. Artık elflerin Mithaitel dedikleri Buzlu Pınar nehrine geldik. Buzlu Pınar Ettenavlaklarından Ayrık Vadi'nin kuzeyindeki Troll Kırlığından çıkıp ileride güneyde gürültü suyla birleşir. Oradan sonrasına Grisel de derler. Koca bir ırmak olup denize akar. Ettenavlaklardaki kaynaklardan sonra yolun geçtiği son köprüden başka geçit vermez. Ta orada gördüğümüz o öbür nehir ne diye sordu Meyri. O gürültülü su. Ayrık Vadi'nin Bruinen'in diye cevap verdi yol gezer. Yol köprüden Bruinen geçidine kadar miller boyunca dağların kıyısını takip ediyor. Fakat henüz o suyu nasıl geçeceğimize karar vermedim. Bir kere de bir nehir yeter. Son köprüyü tutmamışlarsa gerçekten şanslı sayılırız. Ertesi gün sabahın erken bir vaktinde tekrar yolun sınırına indiler. Sam ve yol gezer gidip baktı. Fakat ne bir yolcu ne de atlılara ait bir iz bulabildiler. Burada dağların gölgesi altında biraz yağmur yağmıştı. Yolgezer'in tahminine göre 2 gün oluyordu yağmur yağalı. Bütün ayak izleri silinmişti. O zamandan beri geçen bir atlı olmamıştı gördüğü kadarıyla. Bütün hızlarıyla yola koyuldular ve 1-2 mil kadar sonra önlerinde kısa dik bir yokuşun sonunda son köprüyü gördüler. Orada bekleyen kara silüetler bulmaktan korkmuşlardı ama hiçbir şey yoktu. Yolgezer yol kenarındaki çalılıklara gizlenmelerini tembihleyip keşfe çıktı. Çok geçmeden aceleyle geri geldi. Düşmandan hiç iz göremiyorum dedi. Bunun ne anlama geldiğini bilmek isterdim. Fakat çok garip bir şey buldum. Elini uzatıp avucundaki uçuk yeşil tek taşı gösterdi. Bunu köprünün orta yerindeki çamurun içinde buldum dedi. Bu bir beril, bir elf taşı. Oraya bırakılmış mı yoksa tesadüfen mi düşmüş bilemeyeceğim. Ama beni umutlandırıyor. Ben bunu köprüyü geçebileceğimize dair bir işaret olarak alıyorum. Fakat onun ötesinde daha belirgin bir işaret görmeden yoldan gitmeye cesaret edemem. Hemen yeniden yola koyuldular. Köpürerek 3 kocaman kemerin altından akan suyun sesinden başka bir ses duymadan güvenlik içinde köprüyü geçtiler. 1 mil kadar ileride yolun solunda dik araziler içinden kuzeye doğru uzanan dar bir koya vardılar. Burada yol gezer yana saptı. Çok geçmeden asık yüzlü dağların eteğini dolanan karanlık ağaçların loş diyarında kaybolmuşlardı. Hobbitler neşesiz toprakları ve tehlikelerle dolu yolu arkalarında bıraktıklarına memnundular. Ama bu yeni yerler de tehditkar ve dostluktan uzak görünüyordu. İlerledikçe etraflarındaki dağlar gitgide yükseldi. Tepe ve sırtlarda yer yer eski taş duvarlar ve harap kuleler takılıyordu gözlerine. Meşhum bir görüntüleri vardı. Frodo yürümediği için çevreye bakıp düşünecek zaman oluyordu. Bilbo'nun yolculuğunun öyküsünü, yolun kuzeyindeki dağlarda ilk ciddi macerasını yaşadığı troll korusu civarındaki tehditkar kuleleri hatırladı. Artık kendilerinin de aynı bölgede bulunduklarını tahmin ederek yollarının o noktadan geçip geçmeyeceğini merak etti. ''Bu topraklarda kimler yaşıyor?'' diye sordu. ''Bu kuleleri kim yapmış? Burası troll memleketi mi?'' ''Hayır'' dedi yolgezer. ''Troller yapı yapmaz. Bu topraklarda kimse yaşamıyor. Bir zamanlar, asırlar önce insanlar yaşıyormuş.'' Artık kalan yok. Efsaneye göre buradaki insanlar zamanla kötüye gitmiş. Çünkü Angmar'ın gölgesi düşmüş üstlerine. Fakat Kuzey Krallığı'nı yıkan savaşta hepsi yok olmuşlar. Ama artık çok vakit geçmiş bütün bunların üstünden. Bu topraklarda hala bir gölge olsa da dağlar onları unutmuş. Bütün buralar boşsa ve unutkanlığa gömülmüşse sen bu hikayeleri nereden öğrendin diye sordu Peregrin. Kurtlarla kuşlar bu tür hikayeler anlatmaz. Elendil'in varisleri geçmişin tümünü unutmuş değildir dedi yol gezer. Ayrıca benim anlatabileceklerimden çok daha fazlası Ayrık Vadi'de hatırlanmakta. Ayrık Vadi'ye çok gittin mi dedi Frodo. Gittim dedi yol gezer. Bir zamanlar orada yaşardım. Şimdi de fırsat buldukça giderim. Gönlüm orada. Fakat Elrond'un güzel evinde bile olsa huzur içinde oturmak yazılmamış benim yazgıma. Dağlar artık onları kuşatmaya başlamıştı. Geride yol Bruinen nehrine doğru olan güzergahından devam ediyordu. Fakat ikisi de artık görünmüyordu. Yolcular uzun bir vadiye vardılar. Dar, derin, karanlık ve sessiz. Yaşlı ve bükük kökleriyle ağaçlar uçurumların tepesinden sarkıyor, onların ardında da sıkış tıkış birbiri üzerine yığılmış çam ormanı yamaçları yükseliyordu. Hobbitler çok yorulmuşlardı. Yavaş ilerliyorlardı. Çünkü yolu izi olmayan bir arazide devrilmiş ağaçlar ve yuvarlanmış taşlar arasından adım adım yol seçmek zorundaydılar. Hem Frodo'yu yormamak kaygısıyla hem de dar vadilerden yukarı doğru giden bir yol bulmak gerçekten çok zor olduğu için mümkün oldukça tırmanmamaya gayret gösteriyorlardı. Hava yağmura döndüğünde bu topraklara gireli 2 gün olmuştu. Rüzgar durmadan batıdan esmeye ve uzaktaki denizlerin suyunu ortalığı sırılsıklam eden ince bir sağanak halinde dağların koyu renkli başlarına dökmeye başladı. Akşam çöktüğünde hepsi iliklerine kadar ıslanmıştı. Konak yerlerinin de tadı tuzu yoktu. Çünkü ateşi bir türlü yakamıyorlardı. Ertesi gün dağlar önlerinde daha da dikleşip yükselerek güzergahlarından çıkıp kuzeye doğru dönmelerine sebep oldu. Yol gezer endişelenmeye başlamış gibi görünüyordu. Fırtına tepesinden ayrılalı neredeyse 10 gün olmuştu ve yanlarındaki erzak azalmaktaydı. Yağmur hala yağıyordu. O gece düz bir kayalık üzerinde konakladılar. Arkalarında kayadan bir duvar vardı. Duvarda da dağın içine doğru giren minik bir oyuktan ibaret sığ bir mağara. Frodo çok huzursuzdu. Soğuk ve ıslaklık yüzünden yarası her zamankinden daha çok ağrıyordu. Acısı ve ölümcül ülperti hissi bütün uykusunu kaçırmıştı. Yattığı yerde bir o yana bir bu yana dönerek korku içinde sinsi gece seslerini dinledi. Kayanın çatlakları içindeki rüzgar, damlayan su, bir çıtırtı, yerinden oynamış bir taşın tıkırtıyla aniden düşmesi, kara şekillerin yaklaşmakta olduğunu, onu boğacaklarını hissetti. Fakat doğrulup oturduğunda kamburunu çıkartıp oturmuş, pipo içerek nöbet tutan yol gezerin sırtından başka bir şey görmedi. Tekrar yatıp huzursuz bir rüyaya daldı. Rüyasında Shire'daki bahçesinin çimenlerinde yürüyordu. Fakat bahçe soluk ve loştu. Çitin arkasından bakan uzun boylu kara gölgelerden daha az belirgindi. Sabah kalktığında bir de baktı ki yağmur durmuş. Bulutlar hala yoğundu ama bölünmeye başlamışlardı. Aralarından soluk mavi parçalar görünüyordu. Rüzgar yeniden yön değiştirmekteydi. Yola hemen çıkmadılar. Soğuk ve yetersiz kahvaltıları biter bitmez yol gezer diğerlerine o geri gelinceye kadar uçurumun kanadı altında kalmalarını söyleyerek tek başına gitti. Eğer becerebilirse yukarıya tırmanıp arazinin durumuna bir göz atacaktı. Geri döndüğünde pek de işlerini rahatlatacak şeyler söylemedi. Fazla kuzeye gelmişiz dedi. Tekrar güneye doğru dönmenin çaresini bulmamız gerek. Bu doğrultuda ilerlemeye devam edersek Ayrık Vadi'nin çok kuzeyindeki Etten Vadisi'ne çıkarız. Orası troll bölgesidir. Benim de pek bilmediğim bir yerdir. Belki içinden geçip Ayrık Vadi'ye kuzeyden dolanıp gelmek mümkündür. Fakat bu çok uzun sürer. Çünkü yolu bilmiyorum. Ayrıca yiyeceğimiz de yetmez. Yani öyle veya böyle Brünen geçidini bulmamız gerek. O günün geri kalan zamanını taşlık arazide debelenerek geçirdiler. İki tepe arasından bir geçit bulup güneye doğuya, yani gitmek istedikleri yöne doğru uzanan bir vadiye çıktılar. Fakat günün sonuna doğru bir dağ yükseltisi gene yollarını kesti. Göğe doğru uzanan kara kenarında kör bir testerenin dişleri gibi kırık kırık çıplak taşlar görünüyordu. Ya geri dönecekler ya da oradan tırmanacaklardı. Tırmanmayı bir denemeye karar verdiler. Ama bu hiç de kolay bir iş değildi. Pek geçmeden Frodo'nun Midilli'den inip yola güç bela, yayan olarak devam etmesi gerekti. Bu durumda bile Midillilerini yukarı çıkarmak, hatta o kadar yükle kendileri için bir patika bulmak bazen neredeyse imkansız görünüyordu. Sonunda tepeye vardıklarında gün ışığı hemen hemen geçmiş, hepsi son derece yorulmuştu. İki yüksek nokta arasındaki dar bir bele tırmanmışlardı ve önlerindeki arazi azıcık ileride tekrar sert bir meyille alçalıyordu. Frodo kendini yere atıp titreyerek yattı kaldı. Sol kolu tamamen hissizleşmişti. Böğrünü ve omzunu sanki buzdan pençeler kavramış gibiydi. Etrafındaki ağaçlarla kayaları gölgeli ve bulanık görüyordu. ''Daha fazla ilerleyemeyiz'' dedi Merry yol gezere. ''Korkarım bu tırmanış Frodo'ya çok fazla geldi. Onun için müthiş endişeleniyorum. Şimdi ne yapacağız? Sence Ayrık Vadi'de onu iyileştirebilecekler mi? Yani oraya varabilirsek?'' ''Göreceğiz'' diye cevapladı yol gezer. ''Benim yabanlıkta yapabileceğim daha fazla bir şey yok.'' Özellikle Frodo'nun yarası yüzünden bir an önce gidelim diye acele ediyorum. Fakat bu gece daha fazla ilerleyemeyeceğimiz konusunda hemfikirim. Beyimin nesi var diye sordu Sam alçak sesle ve yalvaran gözlerle yol gezere bakarak. Yarası küçüktü, hemen hemen de kapandı. Omuzundaki soğuk beyaz izden gayri görünürde bir şey yok. Frodo'ya düşmanın silahları değdi dedi yol gezer. Ve benim şifa kabiliyetimi aşan bir zehir veya melanet işliyor yarada. Fakat umudunu yitirmesem. Yüksek sırtta gece soğuktu. Alçak bir çukur üzerine sarkmış yaşlı bir çamın eğri büğrü kökleri altında küçük bir ateş yaktılar. Eski bir taş ocağına benziyordu burası. Birbirlerine sokularak oturdular. Boğazdan dondurucu bir rüzgar esiyor, aşağıdaki ağaçların inleyip ah ettiğini duyuluyordu. Frodo sonsuz kara kanatlarının üzerinden süzüldüğünü ve bu kanatların dağların tüm oyuklarında onu arayan takipçiler taşıdığını düşleyerek yarı uykuda yarı uyanık yattı bütün gece. Şafak parlak ve güzel geldi. Hava temiz, yağmurla yıkanmış gökyüzünde ışık soluk ve berraktı. İçlerine cesaret gelmişti. Bir de güneşin doğup üşüyüp tutulmuş kol ve bacaklarını ısıtmasını iple çekiyorlardı. Hava ışır ışımaz yol gezer Merry'i de alıp boğazın doğusundaki tepeden çevredeki araziye göz atmaya gitti. İçlerini rahatlatan bir haberle geri geldiğinde güneş yükselmiş, parıl parıl parlamaktaydı. Artık iyi kötü doğru istikamette gidiyorlardı. Bu sırtın öbür yanına indiler mi dağları sollarına almış olacaklardı. Yol gezer ilerilerde gürültülü suyu yine görmüştü ve görüş alanında olmasa da geçite giden yolun nehirden pek uzakta olmadığını ve onlardan taraftaki kıyıda bulunduğunu biliyordu. Tekrar yola çıkmamız gerek dedi. Bu dağlardan ilerlememiz mümkün değil. Yolu hangi tehlike tutmuş olursa olsun nehri geçitine varmak için tek çaremiz o. Kahvaltı eder etmez yeniden yola koyuldular. Sırtın güney tarafından ağır ağır indiler. Fakat tahmin ettiklerinden çok daha kolay ilerlemeye başladılar. Çünkü yamaç bu tarafta o kadar dik değildi ve çok geçmeden Frodo tekrar midilliye binebildi. Bil Eyrelti'nin zavallı ihtiyar midillisi yol seçme ve binicisini mümkün olduğu kadar sarsıntılardan koruma konusunda beklenmedik bir kabiliyet edinir gibiydi. Grubun morali yeniden düzeldi. Frodo bile sabah ışığında kendini daha iyi hissetmekteydi. Fakat arada sırada bir pus görüşünü örter gibi oluyor, gözlerini ovuşturuyordu. Pip'in öbürlerinin biraz önündeydi. Aniden arkasını dönüp, ''Burada bir patika var.'' diye seslendi. Yanına vardıklarında yanılmadığını gördüler. Aşağıdaki ormandan döne döne çıkıp gerideki dağın tepesine doğru gözden kaybolan bir patikanın başlangıcı apaçık ortadaydı. Bazı yerlerde artık silinmeye başlamış, üzerine otlar bürümüş veya devrilen ağaçlar ve taşlarla boğulmuştu. Ama bir zamanlar çok kullanılmış olduğu anlaşılıyordu. Güçlü kolların ve ağır ayakların açtığı bir patikaydı bu. Yolu açabilmek için vaktiyle orada burada ağaçlar kesilmiş ve devrilmiş, iri kayalar yarılmış veya kenara çekilmişti. Bir süre bu izden gittiler çünkü aşağıya uzanan en kolay yol buydu. Yine de onlar dikkatle gidiyorlardı. Karanlık ormanlara girip de keçi yolu daha belirginleşip genişleyince huzursuzlukları arttı. Yol aniden bir köknar ağacı kuşağından çıktı. Dimdik bir yamaçtan aşağı inip sert bir kavisle kayalık bir dağ yamacın oluşturduğu bir dirsekten sola dönüverdi. Dirseğe gelip öbür tarafa başlarını uzattıklarında patikanın üzerinden ağaçlar sarkmış alçak bir uçurumun altında uzanan dar bir düzlükten geçtiğini gördüler. Kaya duvarda tek bir büyük menteşe üzerinde açık duran eğri büğrü bir kapı çarptı gözlerine. Kapıya gelince hep beraber durakladılar. Kapının ardında bir mağara ya da kayadan bir oda vardı. Ama içerideki karanlıkta hiçbir şey görünmüyordu. Yol gezer Sam ve Merry bütün güçleriyle iterek kapıyı biraz daha açabilmeyi başardılar. Yol gezerle Merry içeri girdi. Pek ileriye gitmediler çünkü yer kemiklerle doluydu. Girişin yakınındaysa birkaç kocaman boş kavanoz ile kırık çanak çömlekten başka görülecek bir şey yoktu. Belli ki burası harfi harfine bir troll ini dedi Pippin. Hadi çıkın, hey çıkın da gidelim. Artık patikayı kimin açtığını biliyoruz ve bir an önce başka yola sapsak iyi olacak. Buna pek gerek yok sanırım dedi yol gezer dışarı çıkarak. Bu bir troll ini, orası doğru. Fakat uzun süre önce terk edilmişe benziyor. Korkulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Biz gene de dikkatle inelim bakalım ne olacak. Patika kapının önünden devam ediyor ve düzlükte tekrar sağa dönerek sık ağaçlı bir bayırdan dimdik aşağıya dalıyordu. Hala korkmakta olduğunu yol gezerin anlamasını istemeyen Pippin, Merry ile önden gitmekteydi. Sam ve yol gezer Frodo'nun midillisinin iki yanında arkadan geliyorlardı. Patika artık 4-5 hobbitin yan yana yürüyebileceği kadar genişlemişti. Fakat henüz az bir şey gitmişlerdi ki Pippin peşinde Merry ile koşarak geri geldi. Her ikisi de dehşet içindeydi. ''Troller burada'' dedi Pippin soluk soluğa. ''Az aşağıda ağaçlar arasındaki bir açıklıkta. Ağaç gövdeleri arasından gördük onları. Çok büyükler. Gidip bir görelim bakalım dedi yol gezer yerden bir dal alarak. Frodo hiçbir şey söylemedi. Fakat Sam korkmuş görünüyordu. Güneş artık yükselmiş, ağaçların yarı çıplak dalları arasından parlıyor ve açıklığı göz alıcı ışık lekelerine boğuluyordu. Açıklığın kenarında aniden durup nefeslerini tutarak ağaçların gövdeleri arasından baktılar. Troller oradaydı işte. Üç kocaman troll. Biri eğilmişti. Diğer ikisi de durmuş ona bakıyorlardı. Yol gezer umursamazca üzerlerine yürüdü. "Kalk bakalım ihtiyar taş," deyip elindeki dalı eğilmiş duran trollün üzerinde kırdı. Hiçbir şey olmadı. Hobbitlerden bir hayret nidası yükseldi. Bunun üzerine Frodo bile gülmeye başladı. "Dedi, aile tarihimizi unutmaya başladık galiba. Bunlar 13 cüce ile bir hobbiti nasıl pişirecekleri konusunda tartışırken Gandalf'a yakalanan o 3 troll olmalı." "Oranın yakınlarında olduğumuzdan hiç haberim yoktu," dedi Pippin. Hikayeyi gayet iyi biliyordu. Bilbo ile Frodo sık sık anlatırlardı. Ama her nedense hiçbir zaman tam olarak inanmamıştı. Şimdi bile bir sihirle yeniden canlanıverirlerse diye taştan trolleri kuşkuyla gözlemekteydi. "Sadece aile geçmişinizi değil, troller hakkında bütün bildiklerinizi de unutuyorsunuz," dedi yol gezer. "Gündüz vakti tepede pırıl pırıl güneş var. Siz gelip canlı troller açıklıkta bizi bekliyor diye bir masalla beni korkutmaya çalışıyorsunuz. En azından içlerinden birinin kulağının arkasında eski bir kuş yuvası olduğuna dikkat edebilirdiniz. Bu canlı bir troll için pek alışılmamış bir süs doğrusu." Hepsi güldü. Frodo neşesinin yerine geldiğini hissetti. Bilbo'nun ilk başarılı macerasının hatırası cesaret veriyordu. Güneş de sıcak ve rahatlatıcıydı ve gözleri önündeki pus da biraz biraz dağılıyordu sanki. Bir süre açıklıkta dinlenip öğlen yemeklerini tam da trollerin koca bacaklarının gölgesinde yediler. "Güneş yukarıdayken bize birazcık şarkı söyleyecek birileri yok mu?" dedi Merry yemeklerini bitirdiklerinde. "Günlerdir ne bir şarkı ne bir öykü duyduk." "Fırtına başından beri," dedi Frodo. Diğerleri ona baktılar. "Benim için kaygılanmayın," diye ekledi. "Kendimi çok daha iyi hissediyorum ama şarkı söyleyebileceğimi zannetmem. Belki Sam hafızasından bir şeyler çıkartabilir." "Hadi bakalım Sam," dedi Merry. "Açık ettiğinden çok daha fazlasını istiflemişsin kafana." "Orasını bilmem," dedi Sam. "Ama buna ne dersiniz? Tam olarak şiir diyebileceğim bir şey değil yani. Saçma sapan bir şeyler. Ama işte buradaki şu eski suretler aklıma getirdi." Ayağa kalkıp sanki okuldaymış gibi ellerini arkasında kavuşturarak eski bir melodiye uyarlanmış bir şarkıya başladı. Oturmuş troll bir taşın üstüne, elinde bir kemik kemirmekte. Yıllar boyu hep aynı kemik kemirip durmuş. Çünkü memlekette et çok kıtmış, çok kıtmış, mok kıtmış. Dağlarda bir mağarada yaşıyormuş troll ve oralarda et çok kıtmış. Çıka gelmiş Tom, ayaklarında iki koca çizme. Demiş ki trolle, "Hey, o elindeki ne?" "Amcam Tim'in kaval kemiği mi yoksa? Ne işi var onun mezarının dışında? Dışında, başında." "Yıllar geçti, Tim amcam öleli. Öyleyse ne işi var mezarının dışında?" "Oğlum," demiş troll, "ben yürüttüm o kemiği. Delikte çürüyen kemiğin kime ne faydası var ki? Amcan çoktan nalları dikmişti. Ben o kemiği bulmadan, bilmeden. Ama bilse bir çare bir trolden bir kemiği esirgemezdi. O kemik mezarda ne işine yarar ki?" "Senin gibiler," demiş Tom. "Ne cesaretle. Canlarının istediği şeyi geçiriyor hele. O şey amcamın kaval kemiği ise hele. Geri ver o kemiği bakalım. Çakalım, kakalım. Nalları dikse de o kemik amcamın. Kemiği ver de işimize bakalım." Troll sırıtmış ve sonra demiş ki, "Ben seni yiyeyim şimdi, iyisi mi? Taze et de ne iyi gider şimdi. Dişlerim de kaşınmaya başladı. Haşladı, taşladı. Bıktım eski kemikleri tıkanmaktan. Karnım da iyice acıkmaya başladı.